Evet, varlık bilim ya da ontoloji neyle ilgilenir?
Varlıkla.
Hmm. Varlığın nesiyle ilgilenir?
Benimkini bilir canım.
Varlığı mantıksal yapısı.
Yani hemen örneğin şeye bakalım, Wikipedia'daki yazarlar neler demişler onu görürsek. Şimdi burada problem ideaların ontolojisi. İdeaların varlık durumları yani.
Siz netleştirmeden mail atarsanız benim
evet, ontoloji şey diyor. Yunanca'da on, genitiv ontos. Ontos of being. Ontos varlığın demek. On varlık diyeceğiz. Ton ya da aslında varlık. Ontos varlığın demek. On. Yunanca O ve N harfi ama V şey gibi. To be. Einai, Yunanca Einai olmak demek. Einai olmak demek. Ontos ise varlığın demek. Ve logia, ontologia. Logia da logos'tan türetiliyor. Yani psikoloji vesaire, sosyoloji, loji. Orada onu Türkçe bilim olarak varlık bilim, kozmoloji, evren bilim ve loji bilim ya da öğreti olarak da kuram olarak da çevrilebilir. Oradan geliyor. Bu şey diyor. Philosophical study of the nature of being, existence or reality in general as well as the basic categories of being and their relations. Varlık, varoluş ya da realitenin doğasının felsefi incelemesi demiş. Tamam. Yani ama burada varlığı, varoluşu ve realiteyi aynı yere koyuyor. Bir yerde eşitliyor. Ona dikkat edin. Bu varoluşun incelemesi ontoloji değil. Yani bu tanım yanlış. Şimdi girip burada şu anda bunu düzeltmeniz doğru olur aslında ama daha sonra yaparız. Varoluşun incelemesi ontoloji değil. Realitenin incelemesi de ontoloji değil. Çünkü real olan şeyler, varoluş olan şeyler varlık değiller. Varlık ve varoluş arasında, varlık ve realite arasındaki ayrım çok özsel. Yani bu şey, burada sayfalarca anlatıyor. Şurada sınır, ondan sonra olgusallık, realite, olgusallık ve eş, Dasein ya da belirli varlık falan. Onlar da heykelde göreceğiz. Varoluş, daha doğrusu varoluştan önce aslında daha varoluş daha ileri bir kavram. Varoluş varlık değil. Yani varoluşu inceleyen birisi şey sonluluk alanında ontolojinin işe yaramadığını görecek ya da sonlunun ontolojisi tabi sonlunun varoluşta incelenebilir.
Ben bir şey
sorayım
mı? Yani çok şey. Yani alakalı ama çok daha şey bütün bu felsefede direkt kendinde varlık ve kendi için varlık diye bir tanım mı var? Yani hepsi bunun buna bir kere değiniyor mu? Yani birinin bulgusu hani ideal gibi bir şey değil de daha hani ne bileyim kavram gibi bir şey mi?
Kendinde varlık.
Bu kendinde varlık ve kendinde kendi için demek? Varlık.
Mantık. Şimdi burada yani. Mantığı kullanacağız. Semantik kullanmayacağız. Ben şöyle şöyle tanımlıyorum demeyeceğiz ama logos hepimizin mantığı ne düşünüyor? Kendinde dediğimiz zaman.
Ay çok enteresan. Ben de şimdi ona bakıyorum. Böyle büyük şeyler kendi için varlık Hegel'in yazısında da var. 119. sayfa.
Öyle denebilir ama ne
burada da yani kendi için belirli tamam. Varlık ve kendi için varlık.
O Ansu Pursu olarak evet. Geçen şey değil mi?
Evet.
Eğer öyleyse o zaman birebirine bilinçli ve bilinçsiz gibi.
O itself demek.
Evet.
Yani onlar kendinde dediği zaman orada ona dışsal bir şey eklemeyeceğiz. Mantıkta yapacağımız şey bu. Asla yabancı yani bizim bağıntılarımız çoğunlukla çağrışımsal yani dışsal bir kavramın ya da bir sözcüğün ona ait olmayan bir sözcükle bağlantılanması sık yaptığımız hatta. Mantıksal bağıntı zorunlu, çağrışımsal bağıntı olumsal. Şimdi kendinde Sartre'da ya da Hegel'de ya da başka düşünürlerde ya da yazarlarda görürken verdiğimiz ya da bağladığımız bir anlam var. Ona dikkat edelim. Doğru olabilir ya da olmayabilir. Zorunlu olarak yanlış değil ama çağrışım ayrı bir şey. Çağrışım psikolojik bir şey. Yani o zorunlu bir bağlantı değil çağrışım değil mi? Association denen şey. çağrışım zorunlu değil. Ama mantıksal bağıntı zorunlu. Ve kendinde biz zorunlu bağıntılarını yüklemeliyiz. Mantıksal bağıntılarını. Kendinde demek, kendinde demek. Başkasında değil. Bu kadar. Yani ona yükleyeceğimiz şey, kendi için ne demek? Başkası için değil ama kendi için. Bir şey kendi için olabilir mi? Platon ve Aristoteles kavramları kendilerinde ve kendileri için inceliyorlar dedi, diyor Hegel. Doğru. Yani Platon güzelliği kendinde inceliyor. Başkasında değil. Yani tikel şeylerde olduğu zaman güzellik başkasında. Kendisinde değil. Onu biz o terimi kullanmadan kavram ve tasarım ayrımıyla anlattık aslında. Yani bir şeyin kavramını incelemek, o şeyi kendisi olarak incelemek, düşünmek demek. Güzelliği dedik, felsefede duysal tasarımlara gitmeyeceğiz. İmgelere gitmeyeceğiz. Benzetmelere, örneklere ancak ikincil olarak gideceğiz. Yani yasak değil tabii ki. Ama kavramı kendinde incelemek demek, onu tasarımlardan, dışsal düşüncelerden, çağrışımlardan, şekillerden, imgelerden özgürleştirmek, arıtmak ve o kendinde. Yani evet, yani Platon da öyle yapıyor. Şimdi bir şeyi kendinde incelediğimiz zaman ilişkisi olarak incelemiş oluyoruz. O saltık olarak inceleme anlamına da geliyor. Yani kendinde güzellikle saltık güzellik arasında bir fark yok. Soyut güzellik demek. Bir şeyi kendine aldığımız zaman bütün bağlarını koparmış oluyoruz. Yani soyutlamış oluyoruz aynı zamanda. Bunlar mantıklı görünüyor. Genel olarak öyleler. Kendi için dediğimiz zaman da yine aynı şey. Yani o başkası için değil ama kendi için olmak. Bir şeyin kendi için olması ne demek?
Kendi için sadece tanrısal tanrı anlamında bulunmuyor. Bir şeyin kendi için olması.
Bak orada kendi için varlık var.
Yani, Marx da onu kullanıyor. Marx da şey olarak kullanmıyor ama proletarya kendi için normal işçiler şey
kendilerinde. O Sartre kullanıyor değil mi onu?
Hayır, Karl Marx
kullanıyor. Ama Sartre de.
Kendini hatırlıyor musunuz? Proletarya kendinde kendi o, için ya da şey
bilinçsiz ve bilinçli olmayı kastediyor. Ama o şey.
Devre yapabilecek nitelikte olan ve olmayan olarak evet. İkiye ayırıyor çünkü.
Evet. Yani o şey yine dışsal bir bağlantı gibi görünüyor. Çünkü potansiyel işçi sınıfına demek istiyor olabilir.
Bir de bir kelimeler var iki tane. Yani işte bu iki aynen. Kelime yani kendinde ve kendi için.
Evet.
Bunların herkes farklı tanımlıyor ve ben aralarında çok yani mantık bağı olanlar da var ama o yüzden kafam karıştı. Onlar...
Dedim ya çağrışımsal ya da dışsal bağlantıya dikkat etmek gerekiyor. Yani şimdi yani ama bir şeyin kendinde olması, onun bilinçli olmasını ya da bilinçsiz olmasını inlemez. Ya da kendi için olması. Yani onlar mantıksal olarak çözmeden doğal bilincimizin önüne sürüldükleri zaman orada biz çaresiz kalıyoruz. Bunu anlamıyor insanlar ve dışsal bir çağrışım bağlantısı kurup tamam diyoruz, anladık. Kendinde olursa bilinçsiz, kendi için olursa. O zaman niye bilinçli bilinçsiz demiyor da kendinde kendi için diyor ki? Yani
burada da şöyle demiş, kendi için varlıkta nitel varlık tanımlanır. Kendi için tamamlanır. Kendi için varlık sonsuz varlıktır.
Evet.
Başlangıcın varlığı belirsizdir.
Şimdi ona geleceğiz. Göreceğiz ne kadar o verimli bir kavram ve güçlü bir kavram kendi için varlık ya da kendi için olma. Bir şey kendi için olabilir mi?
Öyle olmak zorunda zaten. Niçin?
Kendi için kalem örneğin.
Kalem sonuçta canlı bir varlık olduğu için, bir araç olduğu için, onu biz oluştu yarattığımız için.
Evet, kalem
biraz
uymuyor değil mi? Tuhaf, evet. Uymuyor. Yani kendi için kalem.
Güzellik ya da dersek daha sanki.
Evet.
Kendinde mi diyeceğiz kalem için?
Kalem kendinde midir? Kendinde dersek, örneğin öyle bir önerme olsa, kalem kendindedir. Bunun anlamı şu, kalem varlığını kendisinde buluyor.
kalem olduğu için kalemdir.
Ya o anlamsız bir şey. Totoloji. Yani ama
insanın kullandığı her şey kategoriye girmiyor bence.
Girmiyor.
Evet.
Yani insanın kendisi kendinde olabilir ama.
Kendinde olmak demek başkasına bağımlı olmamayı imliyor mantıksal olarak. Ama insan başkasına bağımlı. Yani şöyle diyebiliriz. Örneğin çocuklar anne babanın çocukları olarak kendilerinde değil. Anne babadadırlar. Çünkü çocuk olma karakterleri ya da eşler, karı koca, onlar birbirlerindedirler. Çünkü o karakteri, yani karı ve koca olma karakterini birbirlerine borçlular. Varlığını şeyde buluyor. Uydu örneğin, ay. Ay kendinde değil. Kendinde olduğu zaman ay olmaktan çıkıyor. O zaman bir gök cismi oluyor. Uydu olmuyor.
Ay bir... Kendinde olan bir tek o zaman Tanrı.
Kendinde olan, varlığını başkasında bulmayan, başkasıyla bağıntılı dedik ya, kendinde soyutlama...
Ama ay zaten öyle olmasaydı ona ay demezdik.
Demezdik.
Yani bunun tartışmasında çok benzeri sınıfta da olmuştu. Yani, bu lekton olayı...
Ne olayı?
Lektonlar, stoacılar.
Neyler?
Stoacılar varmış.
Evet, stoacılar. Evet,
lektonları. Yani... Hep ben buna takılıyorum. Böyle bir şey varmış. Ben kendim anlayamadığım için ne? Öyle diye düşünmüştüm. Hani bunu hep anlatamıyorum da. Yani zaten o öyle olmasa ona öyle demezdik. Yani zaten o öyle var.
Tamam. İşte o kendinde olmadığını gösteriyor bir yerde. Yani güneş dediğimiz zaman güneş sadece şeyi anlatmıyor. Yani gökyüzündeki bir ateşten kütleyi, büyük, çok büyük kütleyi anlatmıyor. O gezegenlerin de olması gerekiyor. Eğer yıldız diyoruz, yıldız ve güneşte yani bir şeyin başka belirlenimi belirlenim şeyde olumsuzlama içeriyor. Burada bayağı mantığın yine derinliklerine gireceğiz. O yüzden kaybolacak belki ama yani belirlenim ilişki içeriyordu ve kendinde olanın belirlenimsiz de olması gerekir. İlişkisiz ise. Bunu izleyebiliyor musun? Spinoza'yı okumamız çok iyi olacak. O yani gerçekten ben onun şey yapıyorum, eksikliğini hissediyorum ve aslında Hegel diyor, Spinoza'yı okumayan diyor şeyi anlayamaz, giremez diyor. Felsefenin derinliklerine giremez diyor. Yani Spinoza anlaşılmadıkça. Yani Spinoza'nın bütün sistemi geçerli değil. Ama Spinoza'nın o olumsuzlama, sonsuzluk, belirlenimsizlik, sınır falan o tür kavramları Spinoza'dan öğreniyoruz. Töz diyor Spinoza olumsuzlama içermez. Arı olumludur. Baştan sona olumludur ve bu o zaman bundan çıkan sonucu Spinoza'nın kendisi görmüyor. Çünkü eğer töz hiçbir sınır, hiçbir olumsuzlama içermiyorsa belirli olmayacak. Belirlenim negatifi gerektiriyordu ve ilişkiyi gerektiriyordu. Ya bir şey kendinde olduğu zaman soyut ve ilişkisiz oluyor.
Yani kavram gibi oluyor. Yani kavramı tanıtladığınız gibi.
Evet.
Yani böyle kabul gibi.
Soyutlama yapabiliyoruz, doğru. Ama burada önemli olan o bir şeyi kendinde düşündüğümüz zaman, ilişkisiz ve soyutluk içinde düşündüğümüz zaman ona belirlenim yükleyemeyeceğimiz ve Spinoza o yüzden tözü bütün belirlenimlerden bağışık tutuyor. Çünkü belirlenim olumsuzlama içerir. Spinoza için töz aynı zamanda Tanrı. Ve Tanrı'ya bir sınır getirmek Tanrı kavramını ya da töz kavramını darmadağınlık eder, yok eder. O yüzden Spinoza onu içiyor. Tüm belirleme olumsuzlamadır diyor. Ve töz ya da Tanrı ya da doğa belirlenim içermez. O zaman bizler neyiz?
Geçen hafta o şey Sartre'ı anlatırken onun çok önemli bir cümlesi vardı. Kendi için var olan ve kendine var etme durumunda olan bir varlık falan gibi bir cümlesi var böyle
evet.
Kullandığımız. O zaman bununla tam çelişen bir şeyin içinde mi o? Yani şu söylediğimizde hani insan kendi kendini ama var eden
Tanrı'ya bu
bir varlıktır gibi göre, bir laf değil mi?
Evet.
Söylediği. O zaman bununla çelişen bir ifadesi var Sartre'ın.
Evet, Tasdus. Farklı şeyler de oldu. Sufiler falan. Onlar da insanın kendinde olabileceğini söylüyorlar.
Çünkü Tanrı'nın bir parçası yansıması olarak tasavvurusun. Yani bazı şeylere göre değişiyor.
O şeydi, yani ben de hatırladım geçen haftaki
pasajı ama... Sartre'nin bir küpüada sözlerinin içerisinde de var o. Evet.
Ne gibi, nasıl bir söz?
Sartre diye yazınca işte önemli sözleri gibi, ama alıntıları gibi bir şey yani var. Evet.
Şimdi kendindeyi az çok mantığı içinde anladık. Yani kendinde olmak, başkasında olmamak demek ve başkasında olmamak, yani ki o anlamda kendinde varlık demek. Çünkü varlık dolaysız diye düşünürsek varlık kendinde olan bir şey.
Sorumsuz aynı zamanda.
Ne?
Sorumlulukları da yok. Çünkü bağımlılıkları yok.
İnsan olarak. Tam tersini anlıyorum.
Sorumluluk değil de o ilişkisizlik. Bağımlılık.
İlişkisiz olunca sorumlu olabilir mi?
Yani insan kendinde ama birey, yani insanlar sorumlular ve hiçbir insan kendinde değil. Çünkü yani kendinde olmak demek son yaratılmamış olmak demek en azından. Ve de dediğimiz gibi bütün doğa alanı ve bütün...
İdealar.
Evet. Ama bütün doğa ve din alanı yaratılmış, sonlu, akışta olan, Herakleitos'un akış alanı doğa ve din alanının bütünü. Yani doğada ve dinde akışta olmayan tek bir şey yok. Elektronlar, protonlar, düşünceler, bilinçler. Geçen hafta söylendi. Yani ya da yani insan uyurken bile beyin etkinliği sürüyor. Durma diye bir şey söz konusu değil. Yani şu an vücudumuzun ve bütün insanların vücudu ve evrendeki her atomun elektronları fiziğe göre pırıldak gibi dönüyor. Yani özlük zaten dinginlikte değil. Tin dinginlikte mi? Böyle tatile çekilmesi ve dinlenmesi diye bir şey söz konusu değil. Uyurken bile etkinliğini sürdürüyor. Yani şey yok, değişmeme diye bir şey yok ve şey doğa ve tin alanlarında ortaya çıkış ve yitip gidiş, ortaya çıkış ve ortadan yitiş.
Oluş.
Bu doğa ve tin alanlarının karakteri. Her şey akıştadır dediği zaman Herakleitos eğer yanlış bir şey söyleseydi onu gerçekten felsefe tarihine almaya değmezdi. Ama öyle bir gerçekliği bildiriyor ki çok özel ve nedense insanlar bunu biliyor gibi görmüyorlar ama tam olarak anlamını düşünmüyorlar. Yani doğa ve tin alanı sonluluk alanı. Yani kendinde alanı değil. Kendi için alanı da değil. O şey başkası için alanı, bağıntı alanı, sınırlama ve olumsuzlama alanı ve her şey ortadan kalkıyor çünkü arı olumlu değil. Arı olumlu olan bir şey ortadan kalkmaz.
Arı olumlu bir şey Tanrı var. Yani.
Tanrı, töz. Yani Spinoza'nın tözü. O yüzden Spinoza töze belirlenim vermek istemiyor. Belirlenim sınır demek. Ve o zaman o sonluluğunu, sonsuzluğunu kaybeder. Tanrı sonsuz. Eğer belirli olursa panteistler bundan korkuyorlar. Eğer sonsuza bir belirleme getirirlerse onun tanrısallığı, sonsuzluğunu bozacaklar diye düşünüyorlar. Hegel diyor ki tam tersine. Yani o sonsuzun gerçeği sonluğu karşısına almak. Ama o zaman kendi sonsuzluğunu kaybedecek. Ve o kendi sonsuzluğunu kazanmasının gerçek yolu o sonunu da kendisini bulmak. Yani sonunun da sonsuz olması. Ancak o koşulla sonsuz kendi için varlık olabilir. Çünkü o zaman ya bu biraz karışık gibi görünebilir. Bir daha söyleyeyim. Sonsuz. Sonsuz eğer karşısına sonluyu alırsa onun tarafından sınırlanır. Bu doğru. Yani iki şey olursa o ikisi de sınırlı demektir. Eğer sonlu, sonsuzun karşısına geçerse sonsuz da ortadan kaldırır. Sonsuzun ister Tanrı olsun ister töz olsun varlığını koruyabilmesi için o sonluyla özdeş olması gerekir. Mantıksal olarak tek çözümü bu.
Veyahut da?
Bu gerçek sonsuzun kavramı aslında. Hegel öyle diyor. Yani sonluya dışlayan soyut sonsuz aslında kötü sonsuz. Yani o şey değil. Gerçek sonsuz değil. Dizleyebiliyor muyuz? Yani...
Sonlu olarak sonlu da için. Ya burada sonlunun sonsuzlaşması da onları özdeşleştiriyor.
Değil mi? Özdeşleştiriyor. Özdeşleştiriyor. Karşıların birliği var. Karşıların birliği kavramını uygulan. Burada şimdi yani, tasarıma gidersen...
Son veya sonlu sonsuz olmuş oluyor.
Matematik gibi şey
yapıyoruz. Matematiksel...
Matematik olmadan böyle burada düşünemeyiz. Şu an
matematiksel sonsuz, evet. Sayısal sonsuz aslında sayı şey, yani sayı olduğu için sonsuz değil. Çünkü sonsuz bir sayı olamaz. Yani diyemezsin ki şu sayı sonsuzdur.
Evet, evet.
Sonsuz,
sonsuza gider
sonsuz var.
Ve Hegel'in şeyini göreceğiz burada. Bu gerçekten şey işe yaradığını. Çünkü sonsuz bir, aslında Aristoteles'ten geliyor. Sonsuz bir niteliktir, nicelik değil. Yani biz şimdi varlık mantığında önce niteliği alacağız, sonra
evet,
niceliği.
Evet,
sayı
böyle sonsuz sıfır. Sıfır değil mi? Bir kök sonsuz, sıfır zaten. Evet, yani bir sonsuz, sonsuz tersi aslında.
Tamam, şimdi sıfırı, bu bir, sıfırı biz sayı olarak görmeye alıştık ama sıfır sayı falan değil. Orada şey var, yine dışsal bir çağrışımsal bağlantı var. Yani yokluk ya da hiçlik denen şeye sayı demenin ne anlamı var? Düşünmüyoruz o konularda. Ama nicelik kavramına geldiğimiz zaman daha iyi göreceğiz. Yalnız şu an şeye dikkat edelim. Sonsuzluk sayı değil. Nitelik. Nicelik değil. Ve gerçek sonsuzluk sonluğu...
Ama matematikte ibaresi yok mu?
Matematik burada. Tabii ki nicelikte gelecek ama matematik. Geometriyle
belki.
Direkt
onun
sürekli
sayılarla
ilgili şekillerle. Ama mantıkta arı kavramsal düşüncede şekilleri mümkün, yani mümkünse kullanmamak gerekecek. Çünkü şekillerde sonsuzu düşünemeyiz. Sonluyu düşünebiliriz.
Daireyi de düşünebiliriz.
Evet, zaten
sonuna kadar geldiğimizde
ama
son dediğimizde bir ve sıfır alır.
Yani bir şekil çizdiğiniz zaman sonluluk alanına düşeriz. Nokta koyduğunuz zaman nokta ve dışı diye yani hem noktayı, hem noktayı sınırlarız hem de dışarısını sınırlarız.
Ama şu sefer sayıda
yani sonsuzun öyle bir şey, Spinoza'nın tözünün öyle bir şey olması gerekir ki öyle bir töz üzerinde nokta bile taşımaması gerekir. Çünkü İdeal. Nokta ona olumsuzlayacak.
İdeallerle düşüneceğiz.
Evet. Yani resimsiz ve evet. Düşüncelerle, arı düşüncelerle. Ona o soyutlama işte. Onu o alışkanlığı doğal bir yani ondan yoksun ve o şey bilimsel düşünce için ve felsefe için zorunlu. Sonsuz herhangi bir şey tarafından sınırlanırsa sonlu olur. Sonsuzluğunu yitirir. Ama sınırlanmak zorunda. Belirli olması için. Ve sonsuzluğunu kazanmasının tek olana, mantıksal olana sonsuz ve yani sonsuzun sonlu karşısında kendi sonsuzluğunu koruyabilmesinin tek olana o sonsuz tarafın, o sonlu tarafından sınırlanmaması. Yani onunla özdeş olması.
Sonluğu da o sonsuz hale getiriyor o zaman.
Evet. Onu imgelemeyeceğiz ama sonsuz eğer şey pardon sonlu ancak sonsuz olursa sonsuzla özdeş olabilir. Yani sonlu kendinde sonsuz olmak zorunda.
Bir yerde Tanrı'ya ulaşmak mı?
Teke ulaşmak mı?
Şimdi Tanrı denen kavram doğal bilinçte hatta felsefi bilinçte bile sınır istemiyor dedik. Sonluluk Tanrı'ya uygun bir şey değil. O yüzden Tanrı, sonluluk dışlanıyor. Mesela İslam'da da aynı şey var. Sonluluk insanlar büyük ölçüde Hristiyanlıkta da var yani şey olarak insanların o Tanrı'yı onlar insanüstü bir şey olarak görüyorlar ve insanın erişemeyeceği bir sonsuzluk olarak görüyorlar ve o zaman insanlar onu ayırmış oluyorlar Tanrı'ya.
Şimdi şöyle bir tasvir siz belki sevmiyorsunuz ama bir tasvir yapabilir miyiz?
Peki denir. Yani
zihinsel olarak dünyadan uzaya doğru çıkarttığımızda ne kadar yükselirsek yükselelim
sondayız.
Bir yere çarpmayacağız
evet.
Düşüncesi bu sonsuzluğu mu ifade eder?
Hegel ona kötü sonsuz diyor. Çünkü ne kadar giderseniz gidin hep gidecek daha ötesi kalacak. Sonsuz erişilemeyen bir şey değil. Yani aşırı eğer şimdi öyle dersek dinsel bilinç gibi Tanrı'ya ulaşamayız.
Ulaşabiliyor.
Ulaşamıyorsan, Tanrı senden kaçıyorsa o zaman neye inandığını bilmiyorsun. Yani o tamam düşünce güzel ve o Hegel onu çok sık şey yapıyor, ele alıyor. Ona kötü sonsuz diyor.
Peki bu dinlerde bahsedilen sonuyla sonsuzun özdeşliği insanla Tanrı özdeşliği anlamına gelmiyor.
Evet. İnsan sonlu ve insanın yani evet.
İnsanın bedeni sonlu.
Ama yine diyalektikten öğreniyoruz. Eğer diyalektiği uygularsak beden ve ruh bunlar birbirlerine bağlı yani. Biri varsa öteki var.
Yani.
Ruh gittiği zaman, beden gittiği zaman ruh ne yapacak?
Tanrı
o tasarım ama. Diyalektik diyor ki beden giderse ruh da gider. Yani ölen bir insanın ruhu ruh bedende kendini buluyor. Bedende kendini buluyor. Karşıtıyla kendini buluyor.
Ruh beden şey pardon diyalektik ruhu tanımlıyor mu hocam?
Diyalektik ruh evet beden ve ruh birlik içindeler ve ruh bedenin biçimi bir bakıma.
Yani bu kavram olarak görüyor.
Tabii. Tabii ruh, yani ruh bilim de görüyor. Yani sadece felsefe görmüyor. Psikoloji denen şey, pozitivistler ya da davranışçılar istedikleri kadar reddetsinler. Onun adı ruh bilim. Almanlar kabul ediyorlar. Freud sürekli olarak ruhtan söz ediyor ama İngilizler onu mental diye çeviriyorlar ve sanki şey, o şekilde problemi çözüyorlarmış gibi görüyorlar.
Hatta ruhun da atomları olduğu kim onu söylemiş? Şimdi hatırlıyorum. İşte, yani bedenin nasıl?
O biraz orada onu materyalistler söylüyorlar.
Materyalistler, yani.
O biraz okültizme gidiyor ya da oldukça okültizme gidiyor.
Hatta
çünkü,
yani daha serbest atomlardan oluşturulmuş.
Ama o zaman bu da yani onları kavramları
nasıl gidiyor
hocam? Big Bang'e gidiyor
onlar.
Ruh 21 grammış ya.
Ha bir öyle, öyle bir şey var.
Film de var. Ölçüyorlar. Yani aslında ben bilim teknikte okumuştum.
Gramı mı?
Öldüğü zaman kişinin o anki hani ağırlığı 21 gram hafifliyor.
Tabii. Yani bu
görgü
yöntemle evet. Başka türlü.
Bir de onun yanında şey veriyorlardı. Film 21 gramlık şey veriyorlardı.
Onun üzerine film yapıyorlardı.
Direkte satıyorlar.
Niye 20 ya da 19 ya da 22
diye. Ben de onu söylüyorum.
Bilmem ben onu değiştirmek istemiyorum. O istisnası çıkmıyor.
Yani, evet. Filmin adı ne?
20 gram. Üçlemesi var onun. Asalar yine de göğe.
Üçlemesi
mi? Evet. Karan parçalıklar ve köpekler.
Üçlemesi değil de aynı
yönetmen. Evet, aynı tarzda çekilen. Aynı
şekilde. Bir soru var. Yani bazı durumlar bize bir her birimize yani hepimize birden değil ama bazılarımıza bazen çok çok saçma gelebilir. Öyle bir durumda alaya almak doğru mu?
Hiç değil.
Yani mesela bu 21 gram konusu.
Hayır,
yani,
yok.
Alay alırsak şey olur mu? İncin, yani incinme, incitmiş olur muyuz? Karşı, yani o filmi yapanları ya da
tabii
onları.
Ki alay alamaz.
Alay almamak gerekir. Tabii. Onu yapabilir
yani,
miyiz?
Kişileri de alay alacağız ki biraz da oyalanacağız. Yani hiç alay alma şeyimiz tatminsiz de kalmaz.
Öyle mi?
Ama direkt inancının yansıtığını da ben düşünmüyorum. Yani direkt
inançtan ziyade evet orada evet. Sadece.
He?
Yani
yani işte
sanatını yansıtıyor sadece.
Tabii fantezi var.
Güzel teknik ama bilim teknikte okudum ben bunu.
Ama bilim teknikte.
Çok yıllar önce. Yani.
Ertuğrul Özköprü falan da yazıları var bu konuda. Ertuğrul Özköprü de bu konuyu yazmış.
Şimdi tamam espri yapılabilir ya da şaka yapılabilir ama alay noktasına gelebiliyor şey. Yani o zaman bu şeyi kaydı dinleyen ve mesela ona inanan insanlar ve onu ciddiye alan insanlar incinecekler, bir daha dinlemeyecekler. Belki de felsefe bilmiyorum ben şey demiyorum. Aa şey alay etmeyelim ya da şaka yapmayalım ama düşünmeye değer.
Bence bir
birileri incinebilir.
Evet. Ya Spinoza etikasında kesin olarak söylüyor. Yani ben işte Yahudileri, şunları bunları falan onları alay konusu etmek için yazmıyorum.
Kendisi de zaten
yiyor. Ama ruh kim olabilir? Ruhun olması aynı şey.
Evet. O yüzden saçma gibi görünen şeyleri de
ciddi
aşağılamadan ama kavramsal olarak yani şimdi bir insan ruhun bedenden ayrı var olduğuna inanıyor. Dersen ki ona ya sen aptal mısın? O kaybedersin o insanı.
Saçma gibi görünen şeyler de bir zaman gelip gerçek olabilir de
mantık biliminde onu ayırt etmenin kriterlerini buluyoruz. Yani neyin irrasyonel olduğunu, neyin rasyonel olduğunu ve orada da herkes kendi şeyini yani herkes kendi için bir yerde beni bir özellikten kaçınamıyor, öyle diyelim.
Biraz düşünceyi dışlıyor.
Ne?
Böyle bir alay olduğu zaman düşünce ve kavramsallaştırma dışlanıyor.
Evet. Yani o şey olabilir, emin olun burada da onu biz yaşayabiliriz. Yani birisi gerçekten normal bir şey söyler, bir başkası onu çok saçma alıp diye alıp da ironikleştirirse birisi o sözü söyleyen incinebilir ya da rahatsız olabilir falan. En iyisi yani dikkatli düşünmek, her şeye rağmen şey olacak, yanlış anlamalar ya da yanlış konuşmalar. Onları da artık olgunluğumuza göre şey yapmak, yani insan birbirimizi incitmeden ve dışımızdakileri de incitmeden. Bunlar yayınlanıyor ve pek çok insan dinliyor bunları. Onları da, yani dindar olanlar var. Orada dine saygısızlık, o inançlara saygısızlık şey. Onların iletişim, yani öyle o bilinçle iletişimi koparmak herhalde istenecek bir şey değil. Değil. O yüzden biraz da böyle hani topluluğa konuşuyormuş olduğumuzu şey yapalım, anımsayalım yani şakalarımız. Ben edit etmiyorum bunları yani çok çok çok aykırı bir şey olmadıkça olduğu gibi gidiyor şeyler. Mesela iki gün önce orada yaşanan olay kayıtlarda var şu anda. Çarşamba günü.
Ay çok kötü.
Tamam, ona da birlikte karar verebiliriz. Dinleyin.
Çünkü o da bir şey olabilir. Biri onu dinleyip gelmek ister. Mesela ben arkadaşlarıma da söyledim dinlemelerine. Hani biri dinleyip nasıl bir etkinlikle gelmek isterse böyle bir hani bir böyle gerginlikler mi oluyor, fikre sahibi yok mu gibi bir ön yargı oluşturabilir. Kesinlikle öyle değil çünkü bir kere.
Bazı şeyleri sanmak lazım.
Evet yani.
O çok yanlış bir izlenim.
Evet. Ya da hiç dinleyin, şey.
Yani kaç bir sene, bir buçuk neyse.
Olmuyor. Çok çok
şey. İlk defa böyle bir şey oldu yani. Çok gerçekten hiçbir temeli olmayan saçma bir...
Evet.
Kapadınız
ben
değil mi?
Ben şimdi ama.
Şimdi mi?
Şey değil. O zaman isterseniz kaydı da keselim ve yani bu şey bir konu, mantığın içine giren bir konu. Bu şey.